Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar programımızda iki konuyu değerlendireceğiz. Bunlar Ergün Bey'in Çarşamba günü ve Pazar günü Yeni Şafak'ta kaleme aldığı yazılardan oluşuyor. O yazıları yeniden değerlendireceğiz, açacağız, konuşacağız. İlki, takip ediliyoruz, Allah'ın gözü yerine iktidar gözü başlığını taşıyan yazı olacak. Tam da bugünlerde konuştuğumuz işte WhatsApp programını, evet. Facebook, bu isimler hocam artık bir ticari şirketten ziyade, evet, artık büyük kavramlar olduğu için rahatlıkla kullanıyoruz. Facebook'un sahip olduğu WhatsApp haberleşme aracında kayıtlı kimselerin bilgilerini işte kaydedeceği, paylaşacağına dair bir haber üzerine böyle bir infial oldu. Evet. Yeni arayışlar ortaya çıktı. Yani bizim bilgilerimizi çalacak bir programdan aslında başkalarına gidiyoruz. Yani ehvenişer,
evet, ehvenişer arayışı içerisindeydik. Siyasi çevrelere, bir takım lobilere, istihbarat birimlerine, tüketici şirketlere
bizim bilgilerimizi satıyorlar hocam.
Beğenilerimizi satıyorlar,
bazen
yönelimlerimizi satıyorlar.
Şöyle düşünüyoruz ya, benim dünyada özgür ağırlığım ne?
Evet.
Yani nedir yani, işte evden mesaj yazılıyor, eve ne götürelim, 2 ekmek, 3 kilo domates ya da eşe dosta attığımız bayram mesajı mı istihbarat, evet, bilgisi gibi düşünülebiliyor ama bütün olarak baktığınız zaman bu platformları milyonlarca kimsenin kullandığını düşünürseniz büyük bir istatistik oluşturuyor. Onlar, evet, aslında o istatistiğin peşinde. Hocam siz aslında makine insan kavramından hareketle, evet, bunu yazdınız. Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde yine gerçekten ibadetlerin yerine, dini ritüellerin yerine, ibadetlerin o özündeki Allah'la bağlantı, biraz mahviyet duygusu, evet, öte dünya duygusu, yeni bir dünyaya hazırlık duygusunu ortadan kaldıran materyalist bir maneviyatçılık almaya başladı. Bunlar yoga gibi bir takım böyle uzak doğudan da devşirme, yarı, evet, inanç, yarı böyle spor karışımı ritüelleri içeren bir takım materyalist maneviyatçılıklar, filmlerde gördüğümüz bazı figürler, siz Hızır'la, evet, Müziklerin Efendisi'ndeki işte Gandalf'ı karşılaştırarak, evet, bir girizgah yapıyorsunuz. Yeni dünya, bu postmodern dünya, evet, ruhu önemsiyor, maneviyatı, geleneği önemsiyor ama ticari bir metaya dönüştürerek önemsiyor. Siz de bunu materyalist maneviyatçılık diye kavramsallaştırarak kullandınız hocam bu yazınızda. Programımızın, evet, ikinci bölümünde de bunu konuşacağız. Hocam ilk konumuz, takip ediliyoruz, Allah'ın gözü yerine iktidar gözü başlığını taşıyordu. 18. yüzyılda materyalist Le Maître makina insan kavramını kullanıyor. Makinalaşma, robotlaşma ve insanın elleriyle ürettiği teknolojilere köleleşmesi aslında. Yani bu, evet, kastediliyordu. Bunu eleştiren bazı sosyoloji ekolleri var. İşte, evet, Frankfurt ekolü bunlardan birisi.
Evet.
Bu makine insan kavramı, insanın bir şekilde kontrol edilmesi, beraberinde de takip edilmesi, gözetlenmesi, bu meşhur George Orwell'in 1984 romanına da konu, evet, oluyor. Orada tabii biraz Sovyet Rusya bu işi yapanlar olarak merkeze gösteriliyor ama bu konu artık bizim gündemimize ciddi şekilde düştü.
Yani komünizm tabii daha, evet, çok politik merkezin çıkarları, öngörüleri ve siyasetleri çerçevesinde her şeyi gözetleyen bir mekanizmaydı. George Oliver onun, evet, üzerinde duruyordu. Ama George Oliver'ın orada kaçırdığı bir şey, aslında gözetleyen sadece politik merkez değil, aynı zamanda serbest piyasa kapitalizmi ve onun aktörleri olan şirketler.
Büyük Big Brother mı, evet, diyoruz hocam?
Evet. Bu mesela Foucault tarafından 60'lardan sonra 70'lerde teori haline getirildi. Panoptikon.
Evet.
Büyük göz var.
Bu bir hapishane. Göz,
hapishane modelinden ilhamla bunu açıklıyor. Diyor ki hapishane var, çeşitli hücreler var. Bu hücrelerin merkezinde bir tane merkezi kule var ve bu merkezi kule bütün hücreleri gözetliyor ama hücredekiler onu göremiyor. Bu aslında modernitenin erken zamanlarında bir kralın hayvanat bahçesi olarak tasarladığı bir mimari yapı. Foucault diyor ki, Fransız siyaset bilimci, filozof, bu diyor aslında bütün modern dönemlerin kurumlarına model oldu diyor. Hapishanelerin doğuşunu anlatırken bunu daha etkili bir biçimde gösteriyor. Hapishane bir yönüyle gözetimin en sert biçimde ortaya konduğu bir yer. Her an siz disiplin, kontrol, gözetleme altındasınız. Ve modern dönemin bütün kurumları bunun aslında gölgesinde gelişti diyor. Vebayla başa çıkmak için bir kente verilen mücadeleyi anlatırken de yine kontrol etme, disiplinize etme, gözetleme sistematiğinin nasıl etkili bir biçimde çalıştığını söylüyor. Sonuçta adeta biz hani Türkçe'ye diyoruz ya, ya yukarıda Allah var, Allah görür diyoruz değil mi? Yani onun gözü üzerimizdedir, onu hissedelim diyoruz. Şimdi yeni dönemde ise bu göz yerine kapitalizmin icat ettiği, efendim siyasi merkezlerin icat ettiği, modern siyasi kurumların icat ettiği gözler var, merkezler var. İşte bu bahsettiğimiz şirketler kapitalizmle birlikte Facebook, Twitter, efendim WhatsApp, bunlar insanlarla ilgili birçok bilgiyi topluyorlar. Bu bilgi çerçevesinde insanların beğeni dünyası hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Mühendisler çalışıyor. Mühendisler çok ciddi anlamda kapitalizme yol gösteren, bu siyasi merkezileşmenin teknolojilerini üreten bir uzmanlık alanı. Biraz mühendislere de çuvaldızı batıralım. Bu mühendislik teknolojileriyle beraber insanların hayatı gözlemleniyor, bilgiler toplanıyor. Ondan sonra istatistik verilerle geliştirilen yazılım programlarıyla. Bunlar neyi sever? Bu efendim zaafları nedir? Hangi elbiseler, hangi tür elbiseleri seviyor, beğeniyor? Hangi siyasi partilere yöneliktir? İdeolojisi nedir? İnançları nedir? Bir havuz oluşturuluyor ve sonuçta insanla ilgili bir takım şeyleri üretiyor ve insanlara sunuyor. Yönlendiriyor. Gerektiğinde tehdit edici bir takım çevrelere kişiyle ilgili bilgileri sunuyorlar. Korkunç olan bu. Ben online üzerinden bir ayakkabı beğendim. Alayım dedim mesela. İstedim. Ayakkabı evet. Geldi bana. Ama bozuk çıktı. Tekrar geri gönderdim. Ama bir aydır hala o ayakkabı bir gazeteyi okumaya, bir makaleyi okumaya girdiğimde karşıma çıkıyor sürekli.
Yeniden al, yani, yeniden bak, aklınıza düşürüyorlar.
Taarruz altındayım.
Senin
yani
bir
hakikaten,
ayakkabı alma isteğin vardı.
Evet, diyorlar. Bir tane de değil, sağ, sol ve üst köşeye. Böyle bir taarruz altında kalıyorsun. Bunu artık görüyorsun. Veya bir kitap diyelim, daha önce baktığım, araştırdığım bir kitap. Ya bir ay, iki ay boyunca o kitabın reklamı sürekli çıkıyor. Bu hakikaten insanın özgürlüğünü, iradesini çok ciddi anlamda baltalayan bir şey.
Hocam şey de ilginç değil mi? Yani bu tam bu gözetlenmemiz.
Evet.
Böyle bir şey altında olmamız tam da böyle özgürlük ve hakların söylemsel yükselişine de eşlik ediyor. Ya bir
bu
taraftan
çok garip.
Hak, evet. hak özgürlük deniyor.
Evet.
Bir taraftan da işte her köşe başında kameralar var, bilgilerimiz alınıyor.
Evet.
Böyle de bir
köleleştiriliyoruz.
Durum var. Köleleştiriliyoruz yani.
Kesinlikle böyle.
Cazip hale getirilerek
kesinlikle
köleleştiriliyoruz.
Kesinlikle çok illüzyonik bir şey var. Özgürlük denince Batı felsefesinde modern dönemde Hegel'den itibaren Tanrı'nın bakışından kurtulmak insanın kendi bakışıyla dünyaya, varlığa bakmak diye anlaşılmış. Efendim benim isteğim, benim bakışım, benim anlayışım, benim görüşüm. Bu hep dinden, Allah'tan uzaklaşma çerçevesine yorumlanmış. Emancipation diyorlar buna. Buna azat olma diye belki Türkçe'ye çevirebiliriz. Freedom'dan daha farklı İngilizce'deki kavram. Buna baktığımızda böyle bir özgürlük şeyi var. Gelenekten, efendim geleneğe hesap vermekten çıkmak. Babaya, aileye, anneye, Allah'a, temel dini kaynaklara, bütün bunlardan kurtulmak. Peki nereye gidiyorsun bunlardan çıktığın zaman? Kendin olmuyorsun. Kendi isteğin olmuyor. İşte o bahsettiğim ayakkabı meselesi, kitap meselesi, bu Twitter, Facebook, WhatsApp, bunlar sosyal medya üzerinde ortaya konan birçok beğeniler, birçok inanışlar. Biraz sonra konuşacağız inanç meselesi.
Evet.
Yeni inançlara, yeni kişilere, yeni şirketlere, yeni kültürlere bağlanmaya çağırıyor seni. Sen onlardan kurtulmadıkça bu bağlama giremezsin zaten. Önce seni o otoritelerden koparıyor, çıkarıyor. Sonra da kendi otoritesine, kendi konseptine, kendi dünyasına davet ediyor, çağırıyor, onun içine yerleştiriyor. Orada köleleşiyor. Neden köleleşiyor? Bu slogan değil, şundan köleleşiyor. Çünkü kendi bireysel iradeni kullanamıyorsun. Sana sürekli neler güzel olduğunu, nelerin hoş olduğunu, nelerin tat verdiğini, nelerin önemli olduğunu sürekli deklare eden bir dünya var. Artistler üzerinden, siyasi otoriteler üzerinden, siyasi otoriteler daha az. Özellikle efendim medyada öne çıkan aktörler üzerinden, ürünler üzerinden, markalar üzerinden. Markalar bence en önemli sosyal aktörler haline gelmiş. Bizim beğenilerimizi belirleyen diktatörler haline gelmişler. Dolayısıyla sen doğrudan şu marka diyorsun. O olmadı mı, o mutlaka güzeldir, iyidir, üstündür. Buna kendini teslim etmişsin. Ya acaba öyle mi diye sormuyorsun.
Kumaşının kalitesi evet. Nedir diye etiketine bile açıp bakma gereği
duymuyor. Bakma ihtiyacını hissetmiyorsun. Tercihlerde bulunmuyorsun. Artık yorgunsun zaten. O kadar yönlendiriliyor ki insan. Paket programlarla, müzik programlarıyla, giyim programlarıyla, lezzet programlarıyla, yemek programlarıyla. O kadar çok yoğun bir biçimde. Yani işte yemek sepeti, yani reklam şeyi olmasın. Yani kardeşim sen kendin yemeğe, ya geçen kitapçıya gittim Cağaloğlu'na. O kadar özlemişim ki. Ya ben dedim niye kitapları alıyorum online ya? Gittim orada insanlarla selamlaştım, merhabalaştım, abiler, arkadaşlar. Ondan sonra kitaplara baktım, yeni bazı kitapları tercih ettim. Yani bu sosyal ilişkiyi yok ediyor, öldürüyor. İnsanın sosyal varlığını öldüren bir şey bu. Dolayısıyla...
Ya iste ayağına senin, gelsin, iste evet, getirelim.
İste getirelim, iste ya hayır sen niye bana dayatıyorsun ya? Ben bir lokantaya gitmek, selamlaşmak, yerime oturmak, ondan sonra oradaki kokuları almak, oradaki yemeklerde tercih etmek, bir garsona bahşiş vermek veya bir garsonuna gülümsemek vesaire istiyorum ya. Bütün bunlar yok oluyor bak. Sosyal dünyamız öldürülüyor. Bize özgürlük, konformizm, her bir konformizm irademizi kullanma imkanını elimizden alıyor.
Doğru. Bakın,
her bir konformizm bizi kendisine köleleştiriyor. Her bir konformizm farkına varmadan aslında bizi hazlarımızı önünde köle haline getiriyor. O nedenle burada çok paradoksal bir özgürlük durumu var. İnsanlara özgürlük, özgürlük diye sunulan şey aslında konformizmdir. Hiçbir, o temel anlamda insanın tercihlerde bulunma imkanını kaldırmadır. İnsanların hazlarının kölesi haline gelmesidir. İnsanın bu şirketlerin konseptlerinin içine dahil olarak onların içine dönüp dolaşmasıdır.
Evet.
Burada bir özgürlük yok yani aslında.
Hocam bir de hep şunu da düşünüyorduk biz. Ya bu sosyal medya araçları ücretsiz bize niye tahsis ediliyor?
Evet.
İşte bizden telefon numaramızı alıyor, adresimizi alıyor, bilmem yaşımızı, boyumuzu, kilomuzu alıyor. Aa ne kadar kolay bilgiler bunlar diye veriyorduk. Aa ücretsiz kullanıyorduk işte biz WhatsApp'ı ya da evet, diğerlerini falan, ama en son gördük ki bu uygulamadan, yani burada ciddi bir iktidar ve pazar.
Evet.
Ve Amerikan seçimlerinde de bir önceki evet, Trump'ın ilk seçildiğinde de Facebook'un bazı bilgileri, seçmen bilgilerini manipüle edip sattığı, evet, hatta Rusların bundan daha önceden haberdar olduğu konuşulmuştu. Evet. Bir de siyaset ve para, siyaset ve çıkar ilişkisi de var. Yani çok o masum kullandığımız bizim hayatımızı kolaylaştırdığı iddia edilen, işte eski arkadaşlarımızı bulduğumuz, aile bağlarının güçlendirdiği, paylaşımların olduğu o platformlar bizi manipüle ediyor, irademizi elimizden alıyor ve yığın haline getiriyor.
Yığın haline getiriyor. En ciddi sorunlardan birisi bu. Ta 19. yüzyılda filozoflar insanların kalabalıklaşmasını eleştiriyorlar. Buna sürüleşme diyorlar. Aslında bu sosyal medya teknolojilerinin birçok avantajları varken bizi yığınlaştırma gibi çok ciddi bir zaafı var, ciddi bir kötülüğü var. Bizi yığınlaştırması ne demek? Biz artık tek birey olarak, özne olarak düşünmüyoruz. Hani Allah diyor ya, ey insanlar düşünün, nereye gidiyorsunuz mesela? Tamam mı? Biz kendi başımıza düşünemiyoruz artık. Biz yığınlaşmış, daha çok başka teknolojiler tarafından beğenilerin, tercihlerin önlerine konduğu, efendim konformize edilerek sunulduğu bir biçimde o özne yapımız gidince yığınlar haline geliyoruz. Yığınlar haline geldiğimiz zaman da aktörler, bu aktörler gizli güçler olabilir, uluslararası küresel güçler olabilir, ulusal düzeyde diktatörler olabilir. Bu yığınlar rahatlıkla yönlendirilebiliniyor. Bakın Türkiye bunu yaşadı Gezi olaylarında. Gezi olayları çok masumane bir şeyle çıktı. İlk çıkışını ben de savundum. Fakat sonra bambaşka bir şeye döndü üçüncü günde. Amerika'da binlerce mesajlar geliyor insanlar. O kalabalıklar yığınlar haline gelince bir şeye karşı
5 milyon tweet atılmış
hükümete
hocam,
karşı çıkması için yönlendiriliyor. Dönemin Sayın Başbakanı Erdoğan onları çağırıyor, Ankara'da konuşuyor, muhatap alıyor, mesele nedir? Onlar hiç konuyla ilgisi olmayan başka konuları gündeme getiriyorlar.
Evet.
Bakın, burada bir yığınlaşma ve yığının bir güce dönüştürülmesi var. Yığınları güce dönüştürüyorlar. Bir kişinin, bir kişi yerine yüz binlerce kişi bir araya geldiği zaman çok büyük bir yığınsal güç ve o yığınsal güç artık iradeleri yok. Tek tek bireylerin iradeleri yok. Yığının kolektif varlığı içinde erimiş. Dolayısıyla bu medya teknolojileriyle yönlendiriliyor. Başta çıktığı zaman internet devrimi gibi ifadeler kullanıldı. Efendim işte Arap Baharı'nda çok büyük bir etkisi olduğu söylendi. Doğru. Demokratik katılım, siyasal katılım karşısında çok büyük avantajları var. Ama gelinen noktada görüyoruz ki o çok az olumlu bir şey, bunun yanında çok daha büyük kötülükleri var. Yani bunu hem Türkiye'de ulusal düzeyde bu bahsettiğimiz örneklerde gördüğümüz gibi hem de küresel düzeyde, yani bahsettiğiniz örnekte olduğu gibi hala da o devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin meclisinin basılması yığınlar tarafından olan bir şey ve bu yığınları da yönlendiren
Twitter'daki hesaplar
ve yine bunu engelleyen Yine oldu.
Twitter'ın sahipleri.
Sahipleri oldu. Yani o zaman da haklı olarak
diyor
tartışılıyor.
Diyor ki sen konuşma, senin yazdığın mesajı siliyoruz. Evet. Şunu yani, askıya alıyoruz.
Bu da bir şey. Burada da yine yani bir Twitter, bir iletişim teknolojisi kalkıp insanlara
devlet otoritesi gibi davranıyor.
Evet. Çünkü devlete biz o şeyi veriyoruz, yetkiyi veriyoruz. Seçiyoruz, kanunlar var ve diyoruz ki bizim ortak olan alanlarımızla ilgili düzenlemeleri yap. O dolayısıyla bizim adımıza idare ediyor. Beğenmediğimizde 4 sene, 5 sene sonra değiştiriyoruz, eleştiriyoruz, muhalefet ediyoruz. Ama bu teknolojilerle böyle bir ilişki de kuramıyorsun. Dolayısıyla teknolojiler bir markalar gibi aynen diktatörlere dönüşebiliyorlar. İnsanların hayatını yönlendirebiliyorlar. Hele o işte Allah'ın gözü yerine bir göze dönüşüyorlar adeta. Her şeyimizi, mahremiyet alanlarımızı bunları alıp satıyorlar. Bunlarla tehdit ediyorlar. Hani yani özel alan, aile alanı, mahremiyet alanı değil
hocam
mi?
Görünen o
saygı
ki,
duymamız gereken bir alan diyoruz.
Mahremiyet artık çok özel zümrelerin tekelinde olacak. Ya da özel zümrelerin mahremiyeti olacak.
Evet.
Yığınların neyi var nesi yok meydana dökülecek.
Yani güçlü olanlar, egemen olanlar, zengin olanlar paralarıyla o mahremiyetlerini koruyacaklar. Onun kamuoyunda ifşa edilmesini engelleyecekler. Ama öte yandan büyük halk yığınlarının, herkes öyle çok zengin değil. Herkes çok egemen olamaz.
Evet.
Zaten. Diğer insanlar ise bu konuda çok ciddi durumlarla karşılaşıyor.
Malzeme olacaklar. Pazara malzeme olacaklar. Tabii. Evet. Herhalde hocam işin en trajikomik tarafı bu kadar manipülasyonun, bu kadar yığın haline getirilmenin yaşandığı bir dünyada bir taraftan da özgünlük, özgürlük söylemlerinin yükselmesi. Herhalde oradaki şeyi tatmin etmeye çalışıyoruz.
Bu özgürlük
yenilmişliğimizi tatmin etmeye çalışıyoruz.
Yani evet, ikili bir şey var. Bir paradoks var aslında yani. İnsanların özgürlük suskunluğunu bu teknolojiler denetlediği için özgürlük suskunluğunu özgürlük yanılgısıyla gidermeye çalışıyorlar. Özgürlük popülizmiyle gidermeye çalışıyorlar. Bunlar kendilerini özgür sansınlar ki mutlu olsunlar ve bize itiraz etmesinler. Oysa varoluşsal olarak temelde insanların özgürlüğüne el konuyor. El konmuş. Daha temelde, daha varoluşsal, daha felsefi planda insanlar özgürlükleri üzerine düşünemiyorlar. Zamanları yok. Buna ayıracak bir şey, bundan rahatsız oluyorlar. Yani efendim kahveni içip, onun lezzetini alıp, onunla elit olduğunu algılayıp, hoşnut olmak varken ne diye? Yani Starbucks da artık Zizek'te konuştuğuna göre biz de konuşalım. Starbucks hakikaten bizim özgürlüğümüze ne kadar el koyuyor bunu düşünmüyor. Neden 25 lira? Neden herhangi bir kahveyi içtiğim zaman kendimi diğerlerinden ayrıcalıklı hissedeyim?
Neden orada ıhlamur neden satılmıyor?
Ihlamur neden satılmıyor? Çay yok? Neden tekel var? Tabii. Yani o diğer Recep İvedik ne kadar güzel sorguluyor. Yani gidiyor ya, burası Türkiye yani. İçeri giriyorsun. Bizim geleneksel kahvelerimizde ne vardı? Efendim kahve mi istiyorsun? Oralet mi istiyorsun? Çay mı istiyorsun? Salep mi istiyorsun? Bak ne kadar güzel bir özgürlük ortamı. Bütün yiyecek, içecekler özgür rekabet ediyor. Ama sen hayır, getirmişsin buraya da kahveyi egemen yapmışsın, diktatör yapmışsın. Burada sadece kahve içersin. Starbucks'ın kahvesini içersin. Ve Starbucks kahvesinin alternatiflerini tercih etme hakkın var. Ve böyle bir beğeniler üzerinden, beğeniler o kadar önemli ki, yiyecek beğenileri üzerinde böyle bir tahakküm dünyası kuruluyor. Fakat sen bunu bir özgürlük diye algılıyorsun ve kendini bu hazla çok tatmin edilmiş bir varlık olarak düşünüyorsun.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Böyle bir şey yani. Bu Türkiye'de daha çok. Mesela
ve oraya 2000... devam eden yığınlardan oluyorsun işte hocam.
Evet. Ya aslında yığınlaşıyorsun tabii. Bir süre sonra o yönlendiriyor çeşitli markalarıyla, başka yönleriyle.
Ve o bir yüksek ücret ödeyerek şimdi, ona aday oluyorsunuz.
Zizek'i çok sevmiyorum ama çok hoş bir açıklaması var. Şimdi markalar diyor, sadece seni sömürmediklerini sana hissettirmeleri için diyor ki buraya verdiğiniz paranın bir kısmı Afrika'daki bilmem fakirlere gidiyor. Halbuki diyor çok büyük bir sömürü ve yönlendirme var. O sömürü ve yönlendirmede küçücük ufacık bir şey senin psikolojine de diyor. İşte senin o vicdan psikolojinde var ya, evet, iyilik tarafında var da. Orada da kendini
sorgulamıyorsun,
rahatsız hissetmemen için. Ya bak ben burada duruyorum ama para veriyorum ama bak burada bunlara da iyilik yapılmak için yardım ediliyor. Şimdi gittikçe bu markaların, kapitalizmin getirdiği yeni bir şey bu. Güya sosyal sorumluluk projelerini yerine getiriyorlar. Evet. Ya kardeşim sen önce kendi işini adil yap, doğru yap, eşit yap, insanı önemseyerek yap da öbürü de kendi işini hayır, vakıf yapmak olanlar varsa yapıyorlar zaten. Mesele bu değil yani. Mesele tüketicilerin zihin dünyasında kendilerine yönelecek
aslında
vicdan meydan okumasını da ters yüz etmek ve kaldırmak.
Bir de hocam bizim inancımıza göre de ters bir iş. Yani bu şuna benziyor. Market açıyorsunuz, benden alışveriş yapın, kâr edeyim, bak fakire fukaraya da dağıtacağım diyorsunuz.
Evet.
Bu bizim anlayışımızda makbul bir anlayış da değil yani, İslam anlayışında, öyle değil mi hocam? Değil,
evet, evet.
Yani hem bir elin verdiğini öbür eli görmeyecek, bunu bir gizlilikle yapmanız lazım.
Evet, evet.
Ama böyle ortaya çıkıyorsunuz, bizden evet, alışveriş yapın, filanı da yapacağız, şunu da yapacağız, evet, diye. Yani. Ve sonra bizim klasik hayır kurumlarını da o sosyal girişimcilik anlayışı için eleştiriyorlar hocam.
Evet ya.
Siz işte hep veriyorsunuz.
Çünkü bu kapitalizme uymayan bir şey.
Biz balık tutmayı da öğretiyoruz.
Bu
siz
kapitalizme uymayan bir şey kesinlikle.
Yeni kavramlarla bizim o hayır kurumlarını da içini boşaltmaya çalışıyorlar.
Bizim Türkiye'de bunu görmemiz lazım. Bu ülkede muhafazakarlar ne kadar çürümüş olursa olsun yine de bu ülkede dünyaya gidip el uzatan, yardım eden kesim muhafazakarlardır. Bunu unutmamak lazım. Bu önemli bir tutumdur. Ve muhafazakar kesim yine dediğin gibi hakikaten sadece hayırseverlikle parasını oraya gönderip vakıf kuran, ondan sonra girişimlerde bulunan, bir sürü hizmet çabasında olan insanların oluşturduğu bir kesim. Bu güzel bir şey, güzel bir hasret. Bu hayırseverliğin hala devam ettiğini gösteren bir hasret. Ticaretini yaparsın, paranı kazanırsın ayrı, kardeşim hayrını da ayrı yaparsın. Ticaretini yaparken ben hayır yapacağım, benden mal al falan demek, bu doğru değil.
Değil.
Bu kapitalizmdir. Evet. Ve Zizek bunu çok güzel açıklıyor, ortaya koyuyor. O nedenle onların yaptığı eleştiri yani bence hiçbir temeli olmayan bir eleştiri, yanlış bir eleştiri. Tam tersine benden mal al bak hayırseverlik de olacak demek kapitalizmin hayırseverliği kullanmasıdır. Başka bir şey değil bu.
Evet. Hocam aslında mesele çok boyutlu. Hani makinalaştırılan, gözetlenen, manipüle edilen, yığın haline getirilen insanın aslında ne çok problemler ortaya çıkıyor.
Evet, tüketici hale getirilmesi.
Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ederiz bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırkambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından materyalist maneviyatçılığı konuşacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde takip ediliyoruz. Allah'ın gözü yerine iktidar gözü. Bu konuyu konuştuk. Daha çok bu teknolojiyle beraber insanın takip edilmesi, kameraların altında olması ve insanın da buna alıştırılması, alışması, manipüle edilmesi, yığınlar haline gelmesi ve bütün bunların sonunda da yeni davranış kalıplarının ortaya çıkması. Bunu yapan, bunu planlayanların iktidar ve pazar, siyaset ve para amacını gütmesi ve bütün insanların da böyle bir açık alanda bunların malzemesi konusu haline gelmesini konuştuk. Takip ediliyoruz da. Programımızın ikinci bölümünde de materyalist maneviyatçılığı konuşacağız hocam. Hocam siz diyorsunuz ki işte moderniteden yeni bir zamana geçtik. İşte postmodernite denilen modernite sonrası zamanda yaşıyoruz. Biraz hakikatin kaybolduğu.
Hakikat
ne o,
sona erdi.
Ne
yok.
O ne bu dendiği bir
ne
zaman.
A, ne B, ne X, ne Y.
Evet.
Ne siyah ne beyaz.
Ama ilginç bir şekilde de
doğru yanlış.
Postmodernite geleneğe ve maneviyatçılığa yani eski olanlara da açık bir tarafı var. Eski demeyelim yani kadim olana. Kadim olana da açık
bir, tabii bir tarafı var.
Ama ona hakikat görmeden açık.
Evet.
Yani böyle bir nostalji gibi de görüyor. Ya o da yaşatılsın.
Yerellik tüketim
de,
olarak görüyor.
Evet. Yerellik
fayda olarak görüyor. Kullanışlı olarak görüyor.
Evet, bir hakikat bilinciyle yapmıyor bunu. Dolayısıyla biz bu postmodern zamanlarda filmlerde, kitaplarda işte fantastik romanlar şimdi meşhur. Ben bakıyorum kitapçılarda.
Romanlar ve filmlerde çok.
Böyle gerçeklikle bağı olmayan.
Evet.
Ama bir takım rollerin, şahsiyetlerin, karakterlerin konuşturulduğu böyle ilginç romanlar var. Bu dünyada geçmeyen, farklı zamanlarda, mekanlarda geçen. Filmlerde, sonra davranışlarda, spor, işte yoga. Aynı şekilde bir materyalist bir maneviyatçılık, işte seanslarına binlerce lira para ödeniyor. İnsanlar sırf orada huzur bulmak için işte yoga yapıyorlar. Bir takım böyle
ibadet uzak, parası veriyorlar.
Uzak doğudan gelen bu tür akımlar da var. Siz bunu aslında o maneviyatın özünde olan yani Allah'la insanın ilişkisini kuran, düzenleyen.
Evet.
insanla tabiatın,
pragmatizme dayanmayan,
tabii yani eşyanın ilişkisini bir şekilde anlamlandıran,
evet,
ve sonlu olduğunu hissettiren, evet, bir öte dünyanın olduğunu hissettiren bir maneviyat bizim maneviyatımız.
Tabii maneviyat çok önemli bir şey.
Ama
bir defa,
bu nasıl materyalist hale dönüştü hocam?
Önce bir maneviyatı açıklayalım. Yani bizim bahsettiğimiz maneviyat evrensel bir şey. Mana ile ilgili, insanı anlamlandıran şey, ruhla ilgili, fıtratla ilgili. Allah bizim fıtratımızı ortak yaratmış bütün insanlar. Biz fıtratımız gereği ruhsal beslenmek zorundayız. Bunun içinde işte Allah'a dua etmek, Allah'a ibadet etmek, efendim metafizik, bu dünyanın ötesini de düşünmek, bu insanın huzur bulması için bunlar gerekli. Metafizik boyut olmadığı zaman Allah'ın fıtratımıza koyduğu o ruh boyutu, o öz menfaatlerin tamamen üstünde olan, o ebedi olan, değişmez olan anlam bu, onu dersek, onunla ilişkili içinde olmak önemli bir şey. Dinler de daha çok bunun üzerinde dururlar. İbadet ederken insan zaten maneviyatı hisseder. Efendim, bizim tabii bu maneviyat yönümüz klasik geleneğimizde, kültürümüzde, mevlitlerde insanlar hissederler çünkü peygamberi anarlar. Şiirleri, efendim Fuzuli'nin, Şeyh Galib'in şiirlerini okuduğunuz zaman hissedersiniz bu maneviyatı. Bir camiye gittiğiniz zaman, kubbesini gördüğünüz zaman, minaresini gördüğünüz zaman, ezan sesini duyduğunuz zaman, bütün bunlar, bakın bahsettiğimiz şeyler, ibadetler, dini simgeler, semboller, maneviyeti içinde tutan, çağrıştıran, hatırlatan şeyler. Bunlar bizim ruhsal dünyamızı zenginleştiren bir şey. İnsanın kim ne derse desin bir beden yönü var, bir de maneviyat yönü vardır. Madde yönü var, maneviyat yönü var. Dinler bu maneviyat yönünü besliyorlar. İslam son din olarak bunu besleyen bir şey. Engizisyon mahkemeleri gibi veya daha doğrusu parayla günah çıkarmak gibi pragmatizmle birleşen bir maneviyat yoktur İslam'da. Dinin ve İslam'ın ibadetleri, ritüelleri pragmatizmden uzaktır. Tamamıyla gönüle, tamamıyla ruha, tamamıyla Allah rızasına dayanır. Ve böyle olduğu zaman da insan teskin olur, insan temizlenir, insan hoşnut olur, insan huzurlu olur. Kötülüklerden uzak durur. Materyalist maneviyatçılık ise bu maneviyatın materyalist bir biçimde giderilmeye çalışılmasıdır. Yani önce materyalizm reddetti maneviyatı. Mesela maneviyat diye bir şey yok, metafizik diye bir şey yok, doğaüstü diye bir şey yok.
Görmediğimiz şey hiçbir yok. Şey yok, dokunmadığımız, evet, duymadığımız hiçbir şey yok.
Beş duyumuzun dışındaki hiçbir şey yok. Böyle kaba bir inkarcılık.
Pozitivist.
Pozitivist bir anlayış. Bu postmodernite ile birlikte sona erdi. Ya gelenek var, metafizik var, ruh var. Bu boyutlar da var efendim. Ama bu boyutları biz yine
bir dinden referansla açıklamayalım.
Evet, dinle, kadim gelenekle, dinin temiz kaynaklarında değil de biz yine onu maddeyle açıklayalım. Yine onu maddeyle yapalım. Yoga ve meditasyon tamamıyla budur. Yani bu ritüeller spor ritüelleridir. Pragmatist ritüellerdir. Çünkü parayla ilişkili olan bir şey. Çünkü İlla da maddi karşılığı beklenen bir şey. Efendim, ben meditasyon yaptığım zaman kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yapmayınca biz illa böyle değil. Biz Allah'a teslim oluruz. Onun bize huzur vermesini isteriz. Ama sıkıntıların da bir imtihan olduğunu ve bu sıkıntıların da bizi olgunlaştırdığını düşünürüz. Bunları yaparken de camiye gittiğimiz zaman, ibadet ettiğimiz zaman pragmatizmle bütünleşen bir şey değil bu. Ama bu ritüellerde bunlar var. Materyalist maneviyatçılık dedik. Filmlerde ve romanlarda bu çok yoğun bir biçimde işleniyor. Yani Hazreti Hızır mesela taklit ediliyor.
Evet. Siz Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf diyorsunuz.
Evet, çok açık bir biçimde. Hazreti Hızır bizim menakıbname kültürümüzde çok güzel işlenir, ele alınır. Tamam mı? insana haddini bildirir, sınırlarını gösterir. Ey insan, sen ne kadar başarılı bir hükümdar, siyasetçi,
komutan,
tüccar, ilim adamı olursan ol, şunu unutma ki bunların hepsi senden gelmez.
Bir de her şeye gücün yetmez, her gücün şeyi bilemezsin. Yetmez.
Bir yere kadar komutan savaşır, cenk halindedir. Sarı Saltuk da bunu çok net gösterir. Orada bir yere kadar canavar veya ejderha gelir, bir yerden sonra takılır ve yapamaz. İşte orada kendi başına güç sahibi olmadığını, bu gücün, bu kudretin bir mutlak sahibi olan Allah olduğunu hisseder. Bencillik, benlik yapmaktan uzak durur. Hazreti Hızır ona gelir, yardım eder ve ona hissettirir. Ondan sonra başarıya gider. Tamam. Dolayısıyla biz burada ejderha kötülüktür. Kendisiyle mücadele ettiğimiz şeydir. Sıkıntılarımızdır. Bizi bloke eden şeydir. Titrilerimizde tırmanmaktır. Siyasette tırmanmaktır. Ticarette yükselmektir. Bütün bunlar vardır bunun içinde. Ve bunlarla hareket ederken efendim ben çok yoğun çalışıyorum bilmem ne, meditasyon, yoga yapayım, rahatlayayım. Bunun içinde Allah var mı yok mu? Ritüel kendi başına bir anlam taşımaz. Ritüel bir çerçevedir, bir tekniktir. Bunun içinde Allah'ın rızası yoksa, bunun içinde Allah'ın insanlara yüklediği mesuliyet yoksa, Allah'la irtibat yoksa, o çerçeve bir iskelettir ve boştur. Yani. Nitekim öyle oluyor. Mustafa Merter, büyük bir psikiyatrimiz, büyük bir alimimiz, ilim adamımız, o hayat öyküsünde bunu ortaya koyuyor. Yani bu yogaya falan gittiğini, en üst düzeyde kişi olarak.
8 saat evet. Hindistan'da, Çin'de, mağaralarda meditasyon yaptım diyor hocam.
En üst düzeye gelmiş göreve, sonra büyük bir boşluk içinde hissetmiş kendisini. Bunların manasızlığını görmüş. Düşünen bir beyin olduğu için. Bir de bir biçimde İslam kültürüyle de az çok çevresi, bilmem annesi babası bir yerlerden bulaşmıştır tabiri caizse. Bunlar önemli.
Hamuru temiz
var yani. Hamur, evet. Bir şey var burada. Bu toplumdan duymuşsun, ezanı duymuşsun. İstanbul'da yürürken kubbeyi görmüşsündür. Tamam mı? Bir şeyler veya işte doğarken kulağını okunmuştur. Veya ne bileyim ne olursan ol bir biçimde Yunus Emre'den bir dize okumuşsun. Bunlar önemli şeyler. Ve bunlar ruhtur, bunlar gerçek ruhtur, bunlar gerçek manadır. Bu materyalizmin, bu maneviyatçılığa gençlerimizde yönelimler var. Bu gençlerimiz bir süre sonra ruhsal açlık hissediyorlar. Bu ruhsal açlığı kendi geleneksel konseptlerinde gidermeye utanıyorlar. Enteresan bir şey. Yoga ve meditasyonu yapanlar modern adamlar, elit adamlar. Efendim Nişantaşı'nda, Bağdat Caddesi'nde olan adamlar, oraya katılmak, bir statü elde etmek, bir üst sınıfta yer almak.
Ama Cuma'ya gitmek Sultanbeylilik.
Cuma'ya gitmek yani gidiyorsun bir adamın ayağı kokuyor bilmem ne falan.
Banyoda oturmak değil mi hocam yani? Hemen işte Ümraniye'de oturmak.
Zengin, fakir hepsi burada kardeşim. O ayak kokan adama takılmayacaksın. Sen orada bütün Müslümanlarla beraber Allah'ın önünde... Tamam mı? Eğilmeyi,
kul olduğunu hissedeceksin.
Kul olmayı hissedeceksin ya. Yani var olmanın temelinde ne? Niye insan yaratıldı? Kul olmak için. Ne demek kul olmak? Ona kul olduğun zaman bütün diğer varlıklardan özgürleşiyorsun. Kul olmaya, o bahsettiğimiz markaya kul olma, artiste kul olma, siyasetçiye kul olma,
patrona
kul olma, profesöre kul olma, bilmem ne. Bütün bunlardan kurtuluyorsun, özgür oluyorsun. Soyut anlamda Allah zaten soyut bir şey. Ona kul olduğun zaman
en yüce onu kabul ediyorsun. Yaratıcı kabul ediyorsun.
Ondan sonra diğer bütün dünyada hüküm koyucu kabul seni ediyorsun. Köleleştirecek durumlardan çıkıyorsun. Zaten Allah eğer biz Müslüman olarak.
Ya da hocam köle olmaya meyilli olmuyorsun. İstekli olmuyorsun.
İnsanın,
birileri sizi yine zorla köle
tabii,
yapmaya çalışıyor.
Çalışır çünkü
ama siz
insanın,
koşa koşa gitmiyorsunuz.
İnsan Allah yaratmış fıtratında ona kul olmaya yönelen bir duyguyla yaratmış. Sen Allah'a bu kulluğu yerine getirmezsen işte başka varlıklara kulluğa yönelirsin. Hegel'in efendi köle ilişkisini ele alması, felsefe yapması tesadüfi değil. Yanlış yapmış ama şey doğru. Tespit var ama muhteviyatı yanlış. Sonra Hazreti Musa ile Firavun arasında Kur'an'da geçen diyalog. Ya muhteşem diyaloglardır bunlar. Hakikaten yani. Bugüne hitap eden diyaloglardır. Kendini ilah ilan ediyor adamlar. Kocaman heykeller dikiyorlar. Kocaman mezarlar yapıyorlar. Ben diyor yani bu taşlarla, bu yaptıklarımla sonsuza dek yaşayacağım. Sonsuzluk, ebedilik,
kudret. En Rabbikumul Ala, ben güçlü. Sizin en yüce Rabbinizim diye ortaya çıkıyor.
Ben öldürürüm de yaşatırım da. Kudrete baksana yani. Değil mi?
Evet.
Ben size verdiğim rızıkla yaşatırım da öldürürüm de. Ben verdiğim emirle yaşatırım da öldürürüm de. Sizi şöhret de yaparım, hiç de yaparım. Bunlar bizim büyük imtihanlarımız. Hakikaten yani. Özgürlük çok büyük bir şey. İşte bunlardan kurtulduğun zaman özgür bir varlık oluyorsun. Maneviyatçılık, bu materyalist maneviyatçılık hiçbir zaman insanların ruhsal açlığını karşılayamayacak, ruhsal açlığını daha da derinleştirecek. Nitekim Mustafa Merter gibi temiz insanlar bunu görüyorlar, hissediyorlar ve gerçek ruha, gerçek ebediyete geliyorlar. Ve orada işte hakikati keşfedip orada temizleniyorlar, orada mutmain oluyorlar. Bizim dolayısıyla bu bize üst sınıflardan, bu bir şeydir, siyasettir. Bütün dünyada bunu üst şeylerle, aktörlerle bunu pompalıyorlar yığınlara, insanlara, toplumlara. Çünkü böylece bu maneviyatı tekellerine aldıkları için bu materyalist maneviyatla da bir filmler yapıyorlar, filmler satıyorlar.
Hocam bu işte New Age Religion Movement,
evet.
Yeni çağ dini akımları, evet. Dini hareketleri diye de bunlar bir takım Amerikan artistleri bunlardan olduğu da ara sıra söyleniyor işte. Tom Cruise, evet. Scientologist diye bir,
evet.
Tarikata mensup diye.
Yok Budist oldu, yogacı oldu
filan.
Yok işte yani et yemedi, bilmem ne oldu.
Seçkinlerle, elitlerle bunlar da eşleştirilerek pazar payı artırılıyor, cazibesi artırılıyor.
Evet.
Değil mi hocam? Pazarlanması
kesinlikle
da sağlanıyor.
Kesinlikle bu kapitalizmle birleşen bir şey. Çünkü şu an çok yoğun bir biçimde sinema kültüründe yaygın. Ben bunu da yine çocuklarımla filmler seyrederken bu Covid zamanlarında orada karşılaştım. Benim bir oğlum da sinema mezunu. Birinci film, ikinci film baktım öyle çok irrealist. Yani realite ötesi, spiritualist. Sıkıldım ya, bu ne kadar saçma sapan bir şey. Maneviyat böyle anlatılır mı ya dedim. Allah'la ilişkisi olmayan bir maneviyat olmaz ya. Metafizikle ilişkisi olmayan bir maneviyat olmaz. Maddeci bir metafizik olmaz kardeşim. Bu dünyayı aşan. Yani o getiriyor mesela, bir savaşçı geliyor. Manevi anlamlar yüklüyorlar. O da savaşçı, o da kılıcıyla, o da kudretiyle yeniyor. Hayır kardeşim, bak Sarı Saltuk bireysel kudretiyle yenemiyor. Hazreti Hızır geliyor. Allah'tan bir elçi geliyor ve Allah'ın gücüyle onu yeniyor. Ve insan sona gittiği zaman da ben silahla, ben kılıçla, ben parayla, ben mevkiyle yendim demiyor. Değil mi? Yani bunlar tamamıyla vesile. Bunlara karşı bağımsız olmak için zaten maneviyatımızın güçlü olması lazım.
Evet.
Bencilliğimizden uzaklaşmak için maneviyat gerekli zaten. Bencilliğimizi, egomuzu, bireyciliğimizi
büyütmek için, yüceltmek
için
değil
yani.
Evet, bugün yani. Tam da bunu yapıyor değil mi hocam? O mahfiyetten, mütevazılıktan, evet. O hiçlik duygusuna sürüklemek yerine maneviyat, evet. Daha, evet. Da yüceltiyor, azgınlaştırıyor bir şekilde.
Evet.
Hocam bütün bunlar o zaman, evet, insanda fıtraten bir manevi açlık var.
Evet.
Bunu da doldurmak istiyor. Yerine başka şeyler ikame ediyor. Eğer doğru yoldan, hakikat yönünde tatmin edilmezse bunlar, farklı, evet. Araçlarla bunların yeri doldurulmaya çalışılıyor ki hiçbiri de o aslının yerini tutmuyor tabii. Asılla kurulan ilişkinin yerini tutmuyor. Çok teşekkürler hocam.
Ben teşekkür ederim.
Bugün iki konuyu değerlendirdik. Son olarak materyalist maneviyatçılığı konuştuk. Çok teşekkürler. Kıymetli dinleyicilerimiz, haftaya başka konu ya da konularla tekrar Kırkambar'da karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.